El-Em, Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, sayfa 346. Böylece halk katılımlı demokrasi idaresinin ilk gerçek tohumları Paris'ten Fransa'ya, oradan da bütün dünyaya yayılmaya başlamıştı. Halit Efendi, Paris'teki Şehbenderlik Konağı'na yerleştiği gün, arkasında Osmanlı Devleti'nin gücünü hisseden, genç yaşlarda önemli devlet görevlerinde bulunmanın verdiği deneyimler ile dünya siyasetini özümsemiş bir bürokrat gibi davrandı ve gerektiği gibi karşılanmadığı için papaz bozuntusu dediği Talleyrand'a çıkıştı. O anda temsil gücüne hayran olmakla birlikte kişiliğini bir ihtiras anıtı gibi süsleyen bu adamın asla az ile yetinmeyecek bir kişiliğe sahip olduğunu anladım. Devlet ihtişamı kadar kendi çıkarlarını da düşündüğü, Paris'te bulunacağı yılları nimetleri devşirilecek hasat yılları gibi gördüğünü hissettim. Nitekim daha varır varmaz Paris'in en güçlü adamı 1. Konsil Napolyon'un dikkatini çekmiş, diğer ülkelerin elçilerinden daha önemli bir konuma geçmişti. Ama öte yandan kalabalık elçilik görevlilerini geçindirmekte parasal açıdan zorlandığı ve İstanbul'daki dostlarının zırt pırt istedikleri armağanları gönderebilmek için başvurduğu çareler beni endişelendirdi. O yıllarda gelenekleri alt üst olmuş ihtilal Fransa'sında her türlü kanunsuz iş dönmekteydi. Daha dün efendilerine hizmet için yaratıldıklarına inanan halk, toprak köleliğine razı olmadığı için nüfuz ticaretine başlamış bir takım hazır formüller arıyordu. Montesquieu'nun şeref dediği şey bir örümcek ağı hükmündeydi. Küçük sinekler takılıp kalıyor, büyük sinekler delip geçiyordu. Dün efendileri tarafından insan bile kabul edilmeyen köylüler, bugün kentlerin soylular için döşenmiş kaldırımlarını çamurlu çarıklar giyerek büyük bir aymazlıkla çiğniyorlardı. Dün kralın kendilerine dokunmasıyla şifa bulacaklarına inanan hastaların toplandığı kilise meydanları, bugün öfkeli kalabalıklarla doluydu ve artık kralın kutsal elinin şifa dağıtmadığını haykırıyorlardı. Her gün sokaklarda cinayetler, meydanlarda hatipler gören Halit Efendi içinden çıkılmaz sıkıntılar içindeydi. Napolyon'dan gelen hediyelerin de, İstanbul'dan gönderilen maaşların da düzeni yoktu. Elçilik mensupları her şeyi ondan bekliyorlardı. Eşinin Parisli asil hanımlara özenerek kendisinden istediği elbiselerin, mobilyaların, takıların borcu gittikçe büyümekteydi. Teselli bulduğu tek şey, alışık olmadığı tarzda yaşamaya başladığı aşk idi. Talleyrand'ın verdiği resepsiyonlardan birinde nazik bir reverans ile elini öptüğü dekolte kıyafetli Kontes Laurent idi aklını başından alan. İstanbul'da gizliden gizliye ve yavaş yavaş büyüyen aşkların burada insanı bir kasırga şiddetiyle dalgaları arasına çekiverdiğini gördü. Daha ilk gördüğü anda bu gül benim için yaratılmış ama başka bahçelerde açmış yazık dediği Kontes bir hafta sonra aniden elçilikte kendisini ziyarete gelince aklı başından gitmiş ve özel katibini izne göndermekte gecikmemişti. Galip dedenin Galata Mevlevihanesi haziresindeki türbesine sırlandığı gün gizlice şeyh dairesine girerek cildimi koynuna soktuğunda onun bir arkadaş gibi gördüğü şeyhinden hatıra olarak beni seçmesinden haz duyduğumu ve aşktan anlayan duygusal bir ruha sahip olduğunu görüp kendimce biraz da gururlandığımı hatırlıyorum da ne kadar yanıldığım şimdi ortaya çıkıyor. Esrar ile uzun sohbetler edip dizelerimi hatmettikleri gecenin sonunda Galip dedi, sayfalarımdaki rakama benzeyen işaretlerin ne olduğunu anlamak üzere beni ona ilk gösterdiğinde bilemedim efendimiz cevabını vermişti ama ondan sonra tekkiye her geçişinde öykümün birazını daha okumak üzere sayfalarım ve nakışlarım arasında hayaller kurmuştu. O vakitler hiç anlayamamışım çok iyi rol yaptığını. Nitekim şimdi gördüğüm adam sanki o tekkede Galip dedeyle şakalaşan, ona hediyeler getirip gönlünü alan, Selim-i Salis ile aralarında dostluk köprülerini kuran yumuşak kalpli Halit Efendi değildi. Onu tanıyamıyordum artık. Hani genç aşıklar sevgilileri hakkında güzel şeyler düşüne düşüne onları aslında hiç olmadıkları biçimde birer kimlik ve kişilik giydirirler de sonradan sevgililerinin gerçek yüzleriyle karşılaştıklarında benim sevdiğim o kişi sen değilsin derler ya. Bu Frank diyarında işte o duyguyu yaşıyorum. Halit Efendi benim gözümde bir hilal gibiydi. Hakkında güzel şeyler düşüne düşüne dolunaya dönüştürdüğüm bir hilal. Ne ki Paris'teki davranışlarını gördükçe içimdeki dolunayın eksilmeye ve yine eski zayıf hilal şekline dönmeye başladığını hissettim. Korkum bu hilalin de görünmez olacağı günleri görmekti. Galip dededen sonra geçen 4 yılda Mevlevi terbiyesinden üzerinde bir tek tavır bile kalmadığını, bütün güzel duygularını şeytanca ihtiraslara pazarladığını hissettim. Aşkımı her keresinde gözleri yaşaracak kadar heyecanla okuyan o adam yoktu artık. Şimdi karşımda BC'nin hem bilimsel sırrı hem de altın ilah heykellerini düşünmekten uykuları kaçan bir hırs anıtı vardı. Üstelik efendim Fuzuli'nin sırrını emanet ettiği 7. beyitte neredeyse BC'ye yüzünü göstermek üzere iken. Sen Nehri'nin küçük bir adası üzerinde kurulu bir kasaba iken, Önce Orta Çağ'da kralların başkenti, sonra da devrim ruhunun merkezi oluveren Paris, şimdi dünyanın en önemli kenti durumuna gelmişti. Sultan Selim'in Nizam-ı Cedid adını verdiği yeni düzen, vaktiyle yığınların topraklarla beraber alınıp şatıldığı bu şatolar ülkesini çoktan kuşatmıştı. Bir avuç papazın imtiyazı olarak yüzyıllarca dokunulmazlığını sürdüren, düşünmek ve yazmak artık herkesin eşit hakkı olmuştu burada. Napolyon Bonaparte'ın açtığı Rivoli Caddesi, Etol Meydanı ve oturduğumuz 3 katlı elçilik binasının terasından görülebilen Mimar Fontaine'in neoklasik anıtları, zafer takları ve tarihi sütunlar farklı bir hayat felsefesini sunuyorlardı kente. Bütün sosyal ve mimari düzenlemelere rağmen Paris'i kaybolan cennetin hasretini duyan yarım milyon insanın karmakarışık yaşadığı devasa bir köy olarak görmek de mümkündü. Dışarıdan gelip gidenin hesabı tutulmadığı gibi kapılarda belli bir kontrol de yapılmıyordu. BC'nin kim olduklarını bir türlü öğrenemediğim ama hemen hepsinin üst rütbeli subaylar ve kendi ülkelerinde etkin konumda bulunan devlet adamları olduklarını tavırlarından anladığım, şehre kılık değiştirerek girmiş 6 üyesinin kentin bu kontrolsüzlüğünden yararlanarak bir araya geldiklerine hükmettim. İstanbul'da bulunmayan biçimde o güne kadar hiç örneğini görmediğim garip bir borudan uzanan doğal gaz ışığı ile aydınlatılan salonda Halet Efendi'yi o bildik törensel ritüellerle selamladıklarında BC'nin Avrupa ve Balkanlardaki bu siyasi ve politik karışıklıktan yararlanarak dünya düzeninde taşları yeniden konumlandıracak bir satranç oynamak üzere buluştuklarını hissettim. BC ile kovalamacadan yorulduğum 250 yıllık süre içerisinde üyelerin kimliklerini hemen her zaman bilirdim. Ama bu sefer onlar birbirlerine kod isimler vermişlerdi. Halet Efendi'yi Üstad Marduk diye çağırıyorlardı. Mısırlı'ya benzeyeni Şeyhi Aşk, Paris'te olduğunu tahmin ettiğim mavi gözlü adama Bay Bilen demişlerdi. Voltaire, Rousseau veya Diderot'dan süzülüp gelmiş bir asalet vardı üzerinde Bay Bilen'in. İtalya donanmasındaki gemiciler kadar serbest hareket eden şu adam Bay 1'i idi. Bay 7 dedikleri iri yarı adam 2. Katerina'nın generallerinden olmalıydı. Belki de kitabında sosyalizmi anlattığı için yazar Radiçev'i Sibirya'ya sürdüren general bu idi. Bay Gerçek diye çağırdıkları minyon tipli adamın giysilerinden bir Polonya Yahudisi olduğu anlaşılıyordu ve muhtemelen ya bir şair ya da bilim adamıydı. Ve hayret, ilk defa BC'nin üyeleri arasında bir de kadın görüyordum. Sarışın güzel bir kadın. Ona Kontes Sır adını vermişlerdi ve İngilizce konuşuyordu. Aralarındaki bu kod isimler bana bir yerlerden tanıdık geliyordu. Vaktiyle Süryani Kütüphanecinin Bağdat İlimler Akademisi'nde Efendim Huzuri'ye söylediği o cümleyi hatırladım. Aşkı bilen biri. BC'nin bu sefer yolun sonuna yaklaştıklarını düşündüm ve bu amı yeniden kurmak için dünyadaki bilimsel düzeyin yeterince yükseldiğine hükmettim. Üstelik bunlar işlerini çok önemsiyorlardı. İstanbul'un bahçeler içinde ahşap evlerinde yaşamaya alışanların sevimsiz bulabileceği kirli görünüşlü bu bitişik nizam konut yığınları arasındaki elçilik salonlarında varlığımı yitirmek istemiyordum. İstanbul'da alıştığım şiirsel hayattan ve şiirin konuşulduğu o meclislerden uzakta içim daralıyor, çevremde asalarla dolanıp duran insanlardan sıkılıyordum. Elinde murassa ve gümüş katma asa taşımanın neresi zarafet olabilir ki diye kendi kendime soruyorum hep. Buna moda diyorlar ve Paris'te moda denilen şey gelir geçer bir hevesten öte bir asalet sorununa dönüşmüş durumda. Oysa daha birkaç yıl evveline kadar Galata Mevlevihanesi'ndeki nezih ve rafine hayatım ne kadar hoş idi. O günlerin burada birden kasvete dönüşmesinden içim yanıyor, acı ve gözyaşı dolu beyitlerime sığınarak teselli bulmaya çalışıyorum şimdi. Paris'e doğru yola çıkarken izini iyiden iyiye kaybettiğim Leyla'm belki de Frank diyarındadır diye boşa umutlandığımı ve Halet Efendi'ye duyduğum hayranlık hislerimin beni aldattığını anladım. Galiba asıl üzüldüğüm de Efendim Fuzuli'nin bana emanet ettiği sırrın bu gurbet ellerde çözülecek olması ihtimaliydi. Ait olduğum coğrafyada bilimsel ilerlemenin veya dünyaya hükmedecek gücün zayıflamasına hatta yok sayılmasına üzülüyordum. İslam dininin bilime açık yüzü nerelerde kalmıştı? Hani o altın işlemeli kitapların yazarları olan İbn Sina'lar, Gazali'ler, İbn Haldun'lar neredeydiler? BC'nin peşinde olduğu uzay yolculuklarını anlayacak öyle bilim adamları yerine bu varsayımı bile küfür sayan zihinleri kapalı bazı adamlar nasıl ortaya çıkmakta? Pozitif bilimlere sırtını dönerek dünyanın yönetilemeyeceğini anlamayan şaşkınlar nasıl iktidar olabilmekteydiler? Doğu dünyasının bilimde gerilemesiydi beni asıl üzen ve keldani bilgilerinin uzay araştırmalarını anlayacak bakış açısının Paris'e gelirken geçtiğim topraklarda filizlenmeye başladığını görmekti. Şimdi bu salonda 7 çift gözün uykularını yitirecekleri sayfalarıma eğilmeye başlamalarını beklerken tek tesellim, içimde taşıdığım sırrın bilime ait olduğu, bilimin de evrensel bir dünya birikimi kabul edildiği gerçeğiydi. Ne de olsa ben bir yanında kendimin dışında ve evrensel boyutta yaşıyordum. Ama bu şu anda salonun duvarlarına çarpan Fransızca cümlelerinde konuşanların benim coğrafyama ait kültürden adeta nefretle ve kinle bahsetmelerinin de kalbimde açtığı yarayı sarmaya yetmiyordu. BC'nin toplantılarından hiçbirinde insanların buradaki kadar gergin olduklarını hatırlamıyorum. Odadaki 7 kişi tek taraf değil de rakip takımlar gibi duruyorlardı. Hepsinin üzerinde önceden planlanmış ve kurgulanmış menfaat hesaplarının tedirginliği vardı. Bu toplantının çok stratejik bir görüşme olacağı kesindi. Bologna ormanları içinde yaptıracağımız bu an gözlem evinden kainatın kapılarını görür gibiyim diye söze başladı pencereden uzak yeşilliklere bakarken Bay Bilen. Ellerini gökyüzüne açarak, bu yalnızca bizim değil insanlığın zaferi olacak diye de ekledi. Kelimeleri telaffuz ederken takındığı jest ve mimikler ile ses tonundaki hakimiyetten onun sanki devrim kahramanı olduğu, bir sahip kral rolüne soyunduğu sanılabilirdi. Robespierre bu adam olmasın diye geçirdim içimden. Hani nutuklarıyla bütün Parislileri ayaklandıran söylev ustası. Acele etmeyin Bay Bilen diye itiraz etti Kontes Sır. Belki İskoçya'da gökyüzü Paris'tekinden daha açık görülür. Aşk, gökleri kontrol etmek isteyenler hep Nil'den su içmeyi tercih etmişlerdir. Luxor veya piramitler bizim araştırmalarımız için teleskoplara gerek duymayacak kadar elverişlidir. Bay Yedi'nin şeyhi aşka alay eder gibi baktığını fark ettim o sırada. Bu tavır ayrı coğrafyaların ezelden taşıyıp geldikleri bir bakış, batının doğuya bakışını özetliyordu. İçinden geçenleri daha uzun anlatmayı yaylarken de karşısındakini küçük gören bir üslup takınması bundandı. Dünya yeni bir devreye girmiştir. Artık bölgeselcilik ve ulusalcılık önem kazanmakta. Bugüne dek ülkelerin kaderlerini din savaşları belirliyordu. Bundan böyle ulusların egemenliği belirleyecek. Mısır bir Osmanlı eyaleti iken asla orada bir araştırma merkezine izin verilemez. Halit Efendi'nin kulaklarına kadar kızardığını ama sabredip konuşmanın gerisini duymak istediğini fark ettim. Uzun süredir Osmanlı merkezi idaresi eyaletlerde otorite gösteremez oldu. 4 ayrı cephede savaşıyorlar. Bilhassa Balkan Ortodoks kavimleri, Eflak ve Boğdan Voyvodalığında yaşayan ulahlar, Karabağ Katolik grupları Osmanlı yönetiminden huzursuzluk duyuyorlar. Samuel Clay'nin ulahların Latin kökenli olduklarını söylemesini yabana atmayınız. Roma Kilisesi'yle temasa geçen genç papazların desteğiyle o bölgede pek yakında Romen adıyla yeni bir devlet kurulacak. Osmanlı'yı onlar da didiklemeye başlayacaklardır. Rusya bunun için gerekli teşvik ve propagandayı yapmaktadır. Avusturya şimdiden onların Romalı olduklarını kabul etti bile. Slavlar ve Cermenlerin de böyle bir gelişmeden memnun kalacakları kesindir. Eğer Türkleri bu bölgede zayıflatır, cephelerde de mağlubiyetleri için birbirimize yardımcı olursak, gözlem evimizi Romen diyarında, gökyüzüne en yakın bölgede, ay altı alemde, Nebo'nun ayakları önüne sererek Karadağlar'da kurmamamız için bir neden yoktur. Bu işten millet olarak sizin çıkarınız ne olacak peki diye sordu Üstad Halet Efendi ve ekledi. Galiba güneye doğru genişlemek niyetinde Moskov Çariçesi. Hani yani sıcak denizlere inmekten söz ediyorum. Geçen yıl Piskopos Osip Aragotya'nın Ararat Krallığı projesini de bu yüzden kabul ettiydiniz galiba ha? Ne dersiniz? Rumeli'de Kırca Ali ve dağ eşkıyasını ayaklanmaya teşvikinizi, Arap Yarımadası'nda da Abdülvahhab'ın müfrit Vahabilik fikirlerini yaymasına çanak tuttuğunuzu ve Taif kuşatması için kışkırttığınızı, Mısır'da Tepedelenli Ali Paşa'ya sultanlık teklif ettiğinizi de İstanbul'da bilmiyorlar mı zannediyorsunuz? Napolyon'un askerlerini Mısır'a taşıyan gemilerin sintinelerinde matbaa makineleri çalıştırıp Arapça risaleler, bildiriler ve broşürler bastırarak bütün Hicaz bölgesinde İslam düşüncesini baltalayıcı propaganda yaptığından da haberi var oradakilerin. Dahası Türkler aleyhine çevirdiğiniz dolapları. Halet Efendi ses tonunu gittikçe yükseltirken Bayan Sır o güne kadar hiçbir BC üyesinin üstada karşı takınmadığı bir tavır ile araya girdi. Bay Yedi haklı saygıdeğer üstad. Türkler değil Avrupa'da, Anadolu'da bile durdukları müddetçe Hristiyan dünya huzur bulmayacaktır. Doğu ve Batı Roma imparatorluklarını yeniden inşa etmeden, Atina'nın felsefesini ve Roma'nın kültürünü yeniden bu topraklara hakim kılmadan sizin sultanınıza rahat uyku yüzü göstermeyeceğiz. Kabul ediniz ki şimdi güç bizim elimizde. Aziz Fener Rum Patriği'nin de desteğiyle er geç büyük Grek projesi ve Megalo iddia gerçekleşecektir. Şair Rigas'ın Fransız İhtilal Marşı, Marseillaise Naziri olarak Helenlere ithaf ettiği marş Balkanlarda okunmaya başlamıştır. Halet Efendi'nin çıkışıyla sinmiş olan Bay Yedi, bu cümlelerden cesaret alarak başını yerden kaldırdı ve inat olsun diye o marşı okumaya başladı. Haydi kalkın Helen çocukları, şeref ve şan günü gelmiştir. Meşhur ecdadınıza layık evlat olduğunuzu gösterin. Helen çocukları, silaha sarılın. Düşmanınızın menfur kanı ayaklarınızın altında seller halinde aksın. Salonun içini soğuk bir rüzgar kapladığını hissettim ve bu rüzgar acaba benim gibi Halet Efendi'yi de üşüttü mü diye merak ediyordum. Sessizliği o ana kadar hiç konuşmadan bekleyen Bay Gerçek bozdu. İstanbul'da böyle durumlarda insana gereği görmeden paçayı sıvama derler. Sizinki ona benziyor değerli üyeler. Hele biz önce kapıyı açacak anahtarı bulalım. Halet Efendi'nin öfkelendiğini elindeki terin cilt şemsiyemi nemlendirmesinden anlıyordum. Avcunun içinde biraz daha kalsaydım bütün varlığımı yitirecek, kağıt hamuruna dönecektim. Beni masaya fırlatırcasına koyuşundan anladım ki BC'nin o eski bilim ideali bitmiş, yerine ülkelerin çıkarları gelmişti. Üstadın 7 dolunayda bir uçurduğu güvercinler demek artık kanatlarında dünya barışının idealini taşımıyorlar. 7 yılda bir bensiz toplanan üyeler uzay çağının dünyasını artık düşünmüyorlardı. Şimdi herkesin içinde hırs ateşleri yangın çıkarmaktaydı. Buna biraz da Fransız ihtilalinin dünyaya yaydığı milliyetçilik duyguları neden olmuş gibiydi. Bu salonda toplananlar BC'nin saygın üyeleri mi yoksa Babil hazinelerinin peşinde koşan sefil hazine avcıları mı artık karar veremiyordu. Bu adamlar bendeki yüksek sıra layık değil diye geçirdim içimden. Bay Gerçek uzlaşmacı bir adamdı ve salonda yükselen tansiyonu düşürücü olumlu bir konuşma yaptı. İnsanlık idealinden, dünyanın geleceğinden, evrensel barıştan, hedeflerinin yüksekliğinden ve kendilerinin milletler üstü kişiler olduklarından bahsetti. Burada kimliklerin değil, bütün bir insanlık idealinin tartışılması gerektiğini, görevlerinin filanca kral yahut filanca hükümdarın dal kavukluğu yerine evrenin şövalyeliği olduğunu, duyguları yerine akıllarıyla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Bütün bunları söylerken bir yandan da birinci kalite Marsilya şarabını kadehlere doldurup yüzünde sıcak bir gülümsemeyle üyelere ayrı ayrı ikram ediyordu. BC'nin daha önceki toplantılarından hiçbiri bu kadar tedirgin ve resmiyet içinde geçmemişti. Kağıthane'de Leyla'mı yitirdiğim o lale kokulu toplantıdan bu yana 3 çeyrek yüzyıl geçmişti ve BC üyeleri bensiz yapılan 10 toplantıda neler konuşmuşlar, Babil bilgelerinin uzay araştırmaları hakkında neler düşünmeye başlamışlar diye merak ediyordum. Oysa ki bu toplantıda ne Martel Clovis'in alıp götürdüğü ve Efendim Fuzuli'nin parmak izlerini taşıyan hançer, ne General Stefan'ın cebine koyduğu matara kayışı, ne de Bektaşi babası Abdülhay Efendi'nin götürdüğü deri kartuş ortalarda görünmüyordu. Halet Efendi'nin sırtında da Üstad Marduk'un her zaman giydiği o cübbe yoktu. Kim bilir belki de aradan geçen bunca zaman içerisinde BC üyelerinin açgözlü halkalarını teşkil eden bir takım adamlar bunları haraç mezat satmış yahut sıradan bir kilise yahut tekkeye süs diye koymuşlardı. Beyitlerime çivi yazısı rakamlarla verilen numaraların bittiği sayfamı açtıklarında kimi koynundan, kimi başlığından 6 beyit çıkarıp koydular masaya. Bunlar Abdülhay Efendi'nin kağıthanede yazdığı beyitler idi. Hepsi Frank Diyarı'nın 75 yıllık macerasına yakından şahitlik etmiş bu 7 kağıt parçası bu gece arka arkaya dizilirken 7. ve son beyti aramak üzere Halet Efendi satırlarımı okumaya, okudukça da kalan sayıdan itibaren beyit hizalarımı numaralandırmaya devam etti. Halet Efendi'nin beni defalarca okuduğunu ve çok zaman bir şey arıyormuş gibi derin düşüncelere daldığını biliyordum. Şimdi anladım ki o ne aradığını henüz bilmiyormuş. Cemiyet üyeleri ellerindeki beyitlere bakarak aradıkları şifrenin aşk ve gizlilik birlikteliği üzerine bina edildiğini biliyorlar ama bana sahip olmadıkları için bunu devam ettiremiyorlardı. Halet Efendi ise Şeyh Galip'in öldüğü gün Mevlevi haneden beni alıp giderken aşk ve gizlilik kelimelerinin şifre çözümündeki anahtar olduğunu bilmiyordu. Marduk makamında birinin bunu bilmiyor oluşundan anladım ki BC üyeleri artık hepsi aynı bilgileri bilmiyorlar, daha doğrusu hepsi birbirinden bilgi saklıyorlar yahut sızdırmaya çalışıyorlardı. Gizli bütün teşkilatların ortak hastalığıydı bu. Fikirler ayrışmaya başladıkça bilgiler de ayrışır ve birbirlerine yöneltilen silahlar oluverir, birbirlerini kesen kılıçlara dönerdi. Tespit edilen 6. beytimin sayfa kenarına 1375 numarasını yazdılar ve 7. beyit için bu 7 adam tedirgin bir ortamda saatlerce öykümü okuyup yorumlar yaptılar. Halet Efendi içinden keşke aşk ile gizlilik ilkesini daha evvelden öğrenebilseydim diye söylene söylene okumaya ve Fransızcaya tercüme etmeye devam etti. Efendim Fuzuli son şifreyi yazmakta hiç acele etmemiş, ta öykümün sonlarına doğru Leyla'nın beni çöllerde ziyaret edip ardından can verdiği bölüme koymuştu. Belki de BC'nin sırrını arayan kudret sahibi insanların öykümü iyice öğrenmelerini istemiş, evrenin aslında aşk ile döndüğünü anlatmaya çalışmıştı. Halet Efendi okudukça BC üyeleri dikkatle dinliyor, beyitte gizlilik ve aşkın ortak faydasını bulmaya çalışıyorlar. Bu arada benim elem dolu aşk öyküme de hayret ediyorlardı. Uzun saatlerin ardından yorgun gözlerin kapanmaya başladığı sırada 2723. beytimi Halet Efendi heyecan ile okudu. Ben aşk güzergahinde hakem, el cümle bilir derunu pakem. Tercümesini de şöyle yaptı. Ben aşk yolunda bir toprak zerresiyim. Herkes bilir ki ben bu yolda kalbi temiz biriyim. Buradaki derun sözcüğünün iç, gönül, ruhi ve manevi olan şeylerin mekanı demek olduğunu düşündü birden ve elinde olmadan mef'ulu mefailun fe'ulun diye ölçüyü yineledi. Bütün bu anlamlar gizlilikle örtüşüyordu. İnsanın içindeki şeyler, kalbindeki sevgi ve ruhundaki iman gizliydi. Evet, aradıkları beyit bu olabilirdi. İyi ki tercüme ederken derunu kalp ile karşılamıştı. Aslında bulduğunu bu adamlara hissettirmek istemiyordu. Ne var ki Bay Birim onun sesindeki heyecandan ve beytin ölçüsünü de tekrar etmesinden işkillenmiş ve bu beyitte biraz düşünelim deyivermişti. Üstad Halit Efendi içinden geçirdiklerini açıklamak zorunda hissetti kendini. Nasıl olsa rakamlar üzerinde onları yanıltabilir, bu sırrı kendine saklayabilirdi. Bu ihtiras kurbanı adamlara dünyanın geleceği teslim edilemezdi ya. Tutalım ki aradığımız beyit bu olsun. 2723. beyit. 7 rakamı ve aşk var içinde. Ancak derun sözcüğündeki gizlilik biraz zayıf gibi görünüyor. Ebced hesabına vurulduğunda da 260 ediyor ki bunun 7 bölümünden bir tam sayı elde edilemiyor. Diğer beyit numaralarında gizliliği gösteren kelimeler Ebced'e göre hep tam sayıları vermekteyken bunun küsurlu çıkması beni şüpheye düşürüyor doğrusu diye bazı açıklamalar yaptı. Aslında eski üstadlar böyle bir hesaplama yapmamışlardı. Ama orada Ebced hesabını bilen biri bulunmadığı için onları inandırmakta zorlanmadı. Bayan Sır müstesna. O inanmış göründü ama bir şeylerin kendisinden kaçırıldığından şüphelendi. Öykümün devamını okumaları 2 saat sürdü. Leyla ile son haberleşmelerimiz, annesinin çölde beni bulup Leyla'nın vasiyetini bildirmesi, Leyla'nın ölümü, Zeyd'in bu haberi bana ulaştırması ve benim mezarı başına gitmem, nihayet mezarımızın üstüne aşıklar türbesinin yapılması ve cennet hayatı, hiçbiri bu adamların katı yüreklerindeki hırs ve iktidar gücünün etkisini azaltmadı. Aşka inanmayan insanların dünyayı yöneteceklerini düşünüp ürperdim. İnsanların yüreklerinde titreyişler yoksa başkalarına karşı nasıl merhametli olabilirlerdi ki? Sevgiden payını almayan yöneticiler ancak şiddet katabilirdi yaşlı dünyanın geleceğine. Bunca yıldır BC üyelerinden beni ölüme götüren, aşkın tamamını okuyup hazin sonumu öğrenenler yalnızca bu 7 kişi idi ama onlar da sevginin merhamet pınarından bir damla bile su içmemişlerdi. O anda farkına vardım ki daha önceki BC üyeleri öykümü okuyor ama işleri bitince sonumu hiç merak etmiyorlardı. Halet Efendi'nin kabul salonuna güneşin ilk ışıkları girmeye başladığı sırada 6 kişi ertesi akşam buluşmak üzere ceplerindeki birer beyit ile kapıdan çıkıp Paris sokaklarına dağıldılar. Hiçbiri diğerine güvenmiyor, şifrelerin çözümünde kullanılacak beyitleri ve üzerindeki hesaplamaları bir başkasına emanet edemiyordu. Belli ki hepsinin zihninden başka hesaplar geçmekteydi. Yalnızca Bay 7 kapıdan çıkarken benim hazin hikayemin etkisiyle gençliğinde sevdiği ama ölümün ellerine teslim ettiği sevgilisini hatırlayarak gözlerinden süzülen 2 damla yaşı gizlemeye çalışıyordu. Ertesi akşam silahlar patladı, üzerime kanlar sıçradı. BC kan istiyordu artık. Dünyanın geleceği ideali de, evrensel barışta, uzay yolculuklarının bilimselliği de laftan ibaretti şimdi. Gerçi buradaki çatışma dünyanın yakın geleceğini belirleyecek kadar keskin ve politikti ama hırs ve intikam evren şövalyelerini bir kez daha mağlup ediyordu. İlk sayfamda yer alan Rukalin şakayıkına Kontes Sır ile Şeyhi Aşkın kanları damladı. Ben çatışmanın tam ortasındaydım. Ne Bağdat'tan İstanbul'a gelirken Erciş Bey'inin Celali adamlarınca baskına uğradığımız karlı gecede Alaca atlı Mustafa ile Gökçe Ali'nin elinde, ne Girit açıklarındaki Derya Cengi'nde Murat Reis'in sesini duymadan evvel gitmeyi ve yokluğu bu kadar yanı başımda hissetmedim. Bana sahip olmak için cildime uzanan, yapraklarımı çekiştiren, şirazemi koparan bunca elin BC üyeleri olabileceğinden şüphem vardı artık. Bu Bunlar eski üstadlarına ve haleflerine rahmet okutacak adamlardı. Hepsinin cebinde birer beytin duruyordu ama onlar silahları çekmiş, birbirlerini tehdit ile beni istiyorlardı. Bugüne kadar pek çok vahşet gördüm. Ama bilginlerin ve seçkin insanların böylesine vahşileşebileceklerine hiç şahit olmamıştım. Demek dünyanın sonu yaklaşıyor diye geçirdim içimden. BC rahiplerinin uzaydan gelecek saldırılar için kaç bin yıl evvel hazırladıkları savunma planları ve uzaya açılan kapıları kullanma yolları demek ki boşunaydı. Onlar henüz kendileri birer saldırgan idiler. Demek ben bunca çağı aşarken her 7 yılda bir dosyalanıp duran bilge insanların umutlarını boşa saklamış, onları aldatmıştım. Onlar bu manzarayı görselerdi şüphesiz kendi insanlık ideallerinin yalnızca bir hayal olduğunu, dünyanın sonunun uzaydan değil, bizzat kendi içinden getirileceğini düşünüp bunca gizliliğe, bunca tehlikeye katlanmazlar, hiç olmazsa yılda bir defa uçurmak üzere güvercinleri hapsedip durmazlardı. Seyisler elçilik faytonlarının hazır olduğunu Halit Efendi'ye haber verip de Kontes Sır ile Şeyh-i Aşk sedyelerde hastaneye gönderilirken cildim 2, sayfalarım da tam 7 parçaya bölünmüş durumdaydı. Bay Bilen ile Bay 7 tabancalarını ateşlerken beni elde etmeye ne kadar kararlı olduklarını göstermiş ancak aralarında anlaşamadıkları için salondan yalnızca 2 yaralı çıkmıştı. Çakar almazların sesleri duyulup da elçilikte görevli ne kadar insan varsa Halit Efendi'nin kabul salonuna koştuğunda Bay Gerçek her zamanki soğukkanlılığıyla BC üyelerini yatıştırmaya çalışıyordu. Aslında bu görevi Marduk makamındaki Halit Efendi'nin yapması gerekiyordu. Ama bu bile güç dengelerinin artık değiştiğini, bundan böyle iktidarda olmakla muktedir olmanın ayrı kategorilerde değerlendirilmesi gerektiğini bildiriyordu. Halit Efendi adamlarına emir vererek benim bütün parçalarımı birer birer toplatıp cilt kapaklarımı, miklep ve hatta dağılan şirazemi bir araya getirttiğinde Bay Bilen, Bay 1'i ve Bay 7'nin silahlarına çoktan el koydurtmuştu bile. Bay Gerçek zaten hiç silah taşımıyordu. Halit elçilik görevlilerini dışarı çıkartıp BC üyelerine sert bir üslup ile tembihledi. Şimdi baylar, ellerinizdeki beyitler ile gidiniz. Burada yaşananlardan ne Fransız hükümetinin ne de BC müstakbel üyelerinin haberi olmasın. Umarım 7 yıl sonra görüştüğümüzde BC'nin aziz üyeleri gibi davranmayı öğrenmiş, ideallerinizi milletlerinize göre değil de dünya insanlık tarihine göre değerlendirmiş ve bundan dersler çıkarmış olursunuz. Toplantımıza ancak o zaman devam edebiliriz. Layla ve Med şimdilik yine bende kalacak. Onu yeniden ciddettirip saklayacağım. Yaptıklarınızı protesto içinde veda selamınızı almayacağım. Onurlu BC üyesi olarak girdiğiniz bu salonu sıradan bir insan acziyle terk ettiğinizi hiç unutmayınız. Halit Efendi bütün bu yaşadıklarından sarsılan ve bunalan ruhunu dinlendirmek üzere akşamın alacakaranlığında gizlice Kontes Laurent'ın Sen Nehri sahilindeki villasına giderken çantasındaki Mart rüzgarlarıyla renklerimi dağıtan ben, efendim Pozzoli'nin kölesi Kays, Leyla'dan, yurdumdan, şiirden ve gülümsemelerden uzak, paramparça ve perişanım. Devrimler kenti Paris'te her gün yeniden ölüyorum. Son 2 gündür yaşadıklarımdan sonra Etats, Jenerox'un özgürlükleri savunan insan ve yurttaş hakları bildirgesinin aslında bir yalan olduğunu, insanlık onuru için ölen Parislilerin de boşuna öldüklerini düşünmekte umutsuzluğum derinleşiyor, aşkların ve dünyanın istikbalinden ürküyorum. Ve hasretine dayanacak gücüm kalmadı Leyla. Gel. Nerelerdeysen. Sayfa 361. İş bu manayı bedihi görünen gün gibidir. Ömür bin yıl dahi olsa yine bir gün gibidir. Söyleyen Arif. Manası: Güneş gibi parlayan bir manayı size söyleyeyim mi? Ömür bin yıl da olsa bir gün kadar kısadır. Bölüm 28. Bu Paris-Londra hattında bir anıdır ve İstanbul'da tanzimat fermanıdır. Lyon tren istasyonuna bakan kitapçı dükkanının kapısından gireceğimiz sırada "Buyurunuz madam" diye kapıyı açıp bize yol veren bu delikanlı yıllardır beklediğim bir heyecan ve vuslatın kokusunu saçıyordu etrafına. Gür siyah kaşları ve bıyıkları, redingotu içinde bağladığı şal desenli boyun bağı ile yakışıklı bir doğu insanını andırıyor ve sanki bir yerlerden bana da tanıdık geliyordu. Kontes Laurent'ın kaderiyle birlikte gittikçe fakirleşen yarım yüzyıllık Paris hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu genç adam beni tanıyacaktı. Bunu garip bir biçimde hissediyordum. Hareket edebilsem o anda Kontes'in çantasından fırlayıp kendimi önüne atacaktım. Beni tanısın istiyordum ama onun gibi şimdi benim de kıyafetim değişikti. Belki bu yüzden tanıyamıyordu. Halit Efendi, BC üyeleri izimi kaybetsinler diye beni Kontes'in avuçlarına tutuşturduğu gece "Sevgilim" demişti. "Bu kitabın nakışlarını her bakışında aşkımızın ölümsüzlüğünü hatırla diye sana veriyorum. Gerçekten de takip eden yedili yıllar boyunca Kontes Laurent'ın yalısında beni aramak kimseciklerin aklından geçmemişti. Elçilik binasında zaman zaman çekmecelerin, kitaplığın ve hatta yatak odalarının karıştırıldığını ve peşimdeki insanların her defasında elleri boş döndüğünü Halit Efendi'nin Kontes'i ziyaretlerinde yüzündeki ifadeden anlıyordum. Zaten gizli olan bir sevgilinin bilmeden sakladığı bir kitabı kim bulabilirdi ki? Halit Efendi'nin Paris'ten İstanbul'a dönmesinden sonra Kontes'in yalısında müzmin veremliler gibi perişan geçirdiğim yıllarda sayfalarım karıştı, öykümün bütünlüğü bozuldu. Kontes, Halit Efendi'nin sıcaklığını özlediği gecelerde bana bakarak egzotik fanteziler kurduğu için çoğunlukla yatak odasında kaldım. İyiden iyiye dağılmaya yüz tuttuğum günlerden birinde gönderildiğim terzinin ceylan derisi kaftanımı söküp yerine camuş gönünden kaba bir palto giydirmesi bu hüzünlü zamanlarıma rastlar. Kapağımdaki ebruli içliğim yerine yaldızlı bezden bir gömlek, miklebimdeki şemse yerine de minyatürlerimden birine benzetilmiş bir resim işlenmişti. Bu halimle doğulu mu batılı mı olduğum kestirilemiyordu artık. Yıllar Kontes'in güzelliğiyle birlikte Bordo'daki üzüm bağlarının gelirlerini de azaltınca önce yalıdan Saint-Marcel caddesinde 3 katlı bir konağa ardından da Saint-Germain civarında küçücük bir daireye taşınmıştık.